Merhaba herkese. Selamlar.
Kaç? 76. bölüm. Ve 3. canlı
Evet.
yayın.
Bugün de söyleyelim mi? Dile kolay.
Bir değil, iki değil.
3. İlk kazadan sonra, canlı yayın kazasından sonra.
Evet ya.
Hayırlara vesile oldu.
Ben bugün dinledim kaydı. Gerçekten çok güzel olmuş ya. Dinlemeyenleri tavsiye ederim. Ben yoktum o kayıtta. Elinize sağlık, çok güzel program yapmışsınız. Bayağı eğlendim yani. Canlı yayına girdiğinizi fark ettiğiniz o an bayağı koptum yani.
Şey değil mi? Takım olmak ve motivasyon.
Evet, takım olmak ve
Galiba.
motivasyon.
Yani ben de bir 20 dakikasını falan dinleyebildim. Çok iyi gidiyordu. Sonra ulaşacağım yere ulaşınca bırakmak zorunda kaldım. Bu gece devam edeceğim. Abi bugün şey konuşacağız değil mi? Canlı sistemleri konuşacağız ama bence o konuya girmeden önce bir hani bu hafta neler oldu haberlere falan bir göz atalım diyorum.
Ben bir de
Tabii.
şey soracağım. YouTube'a kim bakacak yorumlara? Birimiz oraya baksa güzel olmaz mı?
Ben bakabilirim.
Bir
Ama
sponsor gideriz buraya.
benim de bir gözüm arada.
Kafam karışıyor. Abi gecikmeli görünce böyle insanın kafası karışıyor yani.
Ben YouTube'u durdurdum.
Ha,
Kaç
durdurabiliyorum.
yerden? Evet.
Tamam. Durdurdum abi ben de. İyi fikir. Chat'i takip ediyorum. Evet.
Okey, pardon Fırat. Sendeyiz.
Tabii.
Haberleri.
Ya bu hafta büyük bir tane haberimiz oldu aslında. Hemen paylaşıyorum. Facebook 200 ila 600 milyon kullanıcının şifresinin bir şekilde sızdırılmış olabileceğini söyledi. Passwordleri hashlemediklerini söylediler. Ama normal saklarken değil, sadece internet prosesler esnasında hashlemediklerini söylediler. Ve bunun çok sıkıntı yaratmayacağını iddia ediyorlar. Yani yine de Facebook'tan yani beklemeyeceğimiz bir şey. Çünkü yani bize okulda bile ilk öğretilen şey bu passwordleri hashleyin. Böyle elinize geçerse, ya birinin eline geçerse canınız sıkılır denmişti. Yani hangi internet proses bu şifrelerin hashlenmemesini gerektiriyordu? Biri bunu bana açıklasın.
Abi ondan önce ben şu lakaytlıya vurgu yapmak istiyorum. Ne demek 200 milyonla 600 milyon? Yani hani neden 200
Üç
milyon böyle devasa bir aralık veriyorsun?
Arada 400 milyon şey var lan.
kat. Evet yani.
Kaç tane ülke sığar? %5 milyon arasında şifre.
Evet arkadaş ne demek ya?
Niye şifrelemedikleri hakkında hiçbir şey fikrim yok yani. Niye abi yani two-way encryption yapabilirler yani. Nasıl
Abi
bir
de Facebook yapamayacaksa kim yapacak yani bunu bana? Bir de
ihtiyaç?
o kadar etkilediğini düşünmüyoruz gibi bir cevap
Kend
vermiyor. Çok
İşte
saçma.
bunlar hep özgüven ya. Ya biz Facebook ne de olsa kimse bir şey yapamaz bize kafasıyla.
Anlamıyorum. Yani bir de hani iç işleri için kullanmışlar da iç işlerinde çalışan insanlar da o şifreleri dışarı almış olabilir yani. Kim bilir kaç kişinin USB stick'inde şifrelerimiz duruyor şu anda.
Olur muydunuz siz?
Ya ben almazdım da alan çıkar yani.
Ben bir bakarım
Ben de yani.
kim ne yani kim değil de nasıl şifreler var falan diye bakarsın yani. Çok da güzel password list olur ondan bu arada.
Belki onun için
Machine
yapmış
Learning
olabilir.
çalıştırırsın.
Yani yaparsın illa ki o kadar çok datayla yapılacak bir şey bulunur yani.
Şey yaparsın.
Mantıklı
Şifreleri
ya.
testlerde de geçiyor mu acaba? Yani sadece
Merak.
işte.
şifresiyle Facebook şifresi bakalım aynı mı? Merak.
Aynı mı acaba? Değil mi? Peki bir şey diyeceğim abi. Bu Facebook'un son bir senede falan kaçıncı skandalı?
Abi çok
Neden
konuştuk.
oldu?
Ya
Evet
bizim
ya.
bile 10 defa falan konuştuk herhalde. Sürekli Facebook konuşuyoruz. Yani bu nasıl bir aymazlık? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz o şirkette? Hiç mi
Çok
düşünmüyorsunuz
güzel.
diye sormak istiyorum ya.
Çok üzerine gidiyorlar ya Facebook. Birileri düğmeye bastı arkadaş.
Abi yani Facebook'a bu konuda herhangi bir yaptırımda bulunabilecek bir Allah'ın kulu yok mu mesela yani? Biz kullanıcılar varız yani. Tamam. Avrupa Birliği falan belki ceza kesebilir. Ama yani so what?
Aslında GDPR'ı durumuna göre aslında 72 saat içerisinde açıklamaları gerekiyormuş. Ama Ocak'ta bu açığa çıkmış. İşte ne oldu? 2 ay sonra açıkladılar. Herhalde Avrupa Birliği'nden bir ceza yiyecekler ama...
O da para cezası falan olacak.
Para cezası olacak. Devam edebilecekler hayatlarına yani. Yani çok ciddi bir para cezası görmedikçe herhalde bunu yaşamaya devam edeceğiz.
Dışarı nasıl sızmış peki böyle bir problem
evet,
oldu?
Evet abi. Ben onu çok merak ediyorum.
Çünkü kendileri aşılamak zorundalar zaten.
Ya ocağı kaçırdıktan
sonra zaten 72 saat bekledikten sonra.
Ya işte şifreli var demişler orada. Oradan 2 ay geçmiş.
Yürek yemiş oğlum adamlar. Bakları hiç kimse engelleyemiyor Facebook.
Abi tekel olmaz böyle bir şey ama yani.
Evet.
Tekel olunca. Evet. Bak Google mesela hiç böyle şeylerini açıklıyor mu? Google'da neler oluyordur Allah bilir mesela.
Evet.
Onlar açıklama gereği bile duymuyor yani.
Tekel olunca.
Google'da bu arada 1.45 milyar dolar mı ne ceza yedi tekel oluşturduğu sebebiyle AdWords'te. Yani Google da yiyor ama çok konuşmuyor.
Yani
parayı verip susturuyordur adam.
Yani. Evet. Facebook'un yaptığı biraz godamanlık yani. Param var ama kuruyum ama para bende gibi hani.
Plain text'te saklıyorum diye.
Instagram ben de istiyorsan başka yere git.
Yani.
Büyük skandal abi. Normalize olması böyle şeylerin kötü yani.
Aslında baya ince bir nokta bu ya, değil mi? Kaç kere oldu bak. Ve biz artık bunu normal karşılamaya başladık yani. Gene Facebook'ta işte şifreler açığa çıkmış. İşte herkesin hesabına erişiyorlarmış falan.
Beğeniler çıkmış.
Mustafa Turhan YouTube'dan şöyle bir şey söylemiş. 30 Haziran 2017 verisine göre Facebook'ta 20.658 kişi çalışıyormuş. Bununla ilgili ayrı bir şey söyleyeceğim. Yani intranet işlemleri için hashlemesen bile 20.658 kişinin tamamına güveniyor olman lazım demiş. Yani o şifre dışarı sızmıştır ya.
Sızmamız yani, mümkün değil abi. Yani istatistiksel olarak mümkün değil yani.
Tabii canım.
Kuzenine falan gitmiştir yani öyle diyeyim.
Rus hackerların forum sitelerinde şu anda dolaşıyor abi bu şifreler.
Biz de Rus hackerları hacker sanıyorduk.
Şöyle bir parantez açacağım. Çok şey bu konudan bağımsız. Söylemiş miydim bilmiyorum. Ali Baba'nın 25 bin developer'ı varmış. Ben bunu öğrendiğimden beri kendime gelemedim de. O yüzden sürekli bunu böyle söyleme ihtiyacı hissediyorum. Abi, birinin bana yoktur abi öyle bir şey demesini bekliyorum.
25 bin developer'la dünyadaki bütün yazılmış yazılımları yeniden yazarsın.
Evet abi.
Böyle bir resource'tan bahsediyoruz. Hani Windows'u, Office'i bilmem neyi. Yazılım. Yazarsın.
Adamlar ne yazıyor siz düşünün.
E-ticaret.
Aynı zamanda cloud infrastructure da yazıyorlar ama.
Evet gerçi.
25 bin developer ya.
Çin abi kaç milyon insan
var. Peki bu gaming konusundaki olaylara ne diyeceğiz ya? Orada da çok ilginç gelişmeler oldu. Yani Google'ın Stadia'sı geldi. Sonra Apple açıkladı. Apple konusunda çok bilgim yok ama Fırat.
Evet orada Fırat takip etti diye düşünüyorum.
Arcade diye bir platform açıkladı. Ya benim anladığım hem Google'ın platformuna rakip hem de Steam'in platformuna rakip. Çünkü offline oyun üzerinde biz offline oyun oynatabileceğiz diyorlar. Halbuki Google'ın söylediği şey sizin donanım almanıza gerek yok. Biz zaten tüm işlem gücünü kendi makinelerimize hesaplayacağız ve sizin bilgisayarınıza yollayacağızdı. Apple farklı bir yol izledi gördüğüm kadarıyla. Yani Google'ınki böyle dünyayı kökten değiştirecek bir şey ama eğer olabilirse. Apple'ınki tam öyle değil. Apple piyasada ben de varım diyor. Hatta Apple'ın konferansını izlediyseniz o konferansta açıkladıkları şeyler genelde olan uygulamaların Apple versiyonuydu. İşte ne bileyim Netflix'in rakibini çıkardılar. Ne bileyim Apple kredi kartı çıkardılar gibi.
Evet. Bayağı da yeni bir şey. Yani abi, daha önceden Apple dediğin zaman gerçekten böyle yeniliklerle anılan bir firmaydı. Yani son birkaç senedeki işte çıkardıkları ürünlere falan bakıyorsun. Hiç gerçekten böyle yeni bir şey yok.
Pasta payı alma gibi hep. Ürünler. Peki bir şey diyeceğim abi. Steam'e rakip olmak ne demek? Birazcık açar mısın Fırat orayı?
Abi şöyle, Apple 150 ekskluzif oyundan bahsetti konferansında. Yani 150 ekskluzif oyun demek Steam'de barınmayacak 150 oyun demek sanırım. Yani bir burada game library olacak. Ama oyunlar çok güzele benzemiyordu işin kötüsü. İşte Sonic Monic vardı. Yani çok oynamak istemem. Mobil oyunlara benziyordu daha çok.
Hani ekskluzif deyince anladım yani. Her zaman iyi bir şey düşünmemek lazım.
Evet. PlayStation ekskluzifleri gibi düşünmemek lazım belki.
Google'un Stadia'sı hakkında biraz konuşabiliriz ama sanki. Ne düşünüyorsunuz? Bayağı devrimsel bir şey olacak gibi geliyor ya.
Barış, sen biraz detayını verir misin? Ne yapmış adamlar orada? Ben çok takip edemedim. Neymiş o?
Yani adamlar şunu vaat ediyor sana. Sen herhangi böyle bir işte gaming PC'si olmayan bir bilgisayardan, yani 4K bir tane ya da 4K olması da şart değil, herhangi bir video oynatabilen herhangi bir bilgisayardan ve Chrome olan o bilgisayardan tabii, o bilgisayardan gel istediğin oyunu, istediğin oyunda çok şey oldu ama işte herhangi bir oyun işte gelip oynayabileceksin diyor. Sadece Chrome üzerinden. İşte bunu yaparken de adam sana işte şunu vaat ediyor tabii. 4K çözünürlükte bunu yapacağım ve 60 FPS'de sana şey vereceğim diyor.
Ya.
Tabii şu anda hani vaat ettikleri bu. Henüz ortada gerçek böyle bir son kullanıcının oynadığı bir şey göremedim ben.
Ben
video vesaire.
Twitter'da ben gördüm. Demoları deneyenler olmuş ama yani latency olarak çok başarılı bulmamışlar. Denemişler işte, ne bileyim, bir oyun oynamışlar. Gecikme süresinin çok iyi olmadığını söylüyorlar. FPS'i çok uygun olmadığını söylüyorlar. Yani iki platform oyunları için uygun olabilir ama herhalde o konuda biraz geliştirilmesi gereken bir kısım var.
Abi 4K çok iddialı değil mi? O konuda geliştirilmesi gereken kısım ülkelerin internet bağlantısı yani.
Bu arada 4K çözünürlük 2019 yılı için vaat ettikleri, işte birkaç sene içerisinde de 8K çözünürlük 120 FPS vereceklerini iddia ediyorlar.
Abi ben kahve ağzıyla cevap vereyim, o iş patlar.
Evet abi.
Ya şöyle, bu arada ben şundan dolayı biraz güveniyorum aslında Google'a. Daha önceden bunu yapan başka bir sürü firma varmış aslında. İşte Microsoft'un xCloud'u varmış. İşte Nvidia bunu girişmiş. İşte PlayStation Now falan varmış ama hani Google dediğin zaman gerçekten bir kere kendi cloud'ları var. Okey. Microsoft'un da var ama Google'un aynı zamanda bir de network altyapısı da bayağı geniş. Yani her yerde adamların kendi fiber kabloları var, bilmem ne var falan.
Yani taşım bir de değil mi?
Evet. Yani sen bir request yaptığın zaman adamlar bir şekilde onu olabildiğince en hızlı şekilde kendi network'ünü aldıktan sonra zaten artık orada zaten şey ışık hızında gidiyor yani senin request'in.
Abi okey ama
dolayısıyla orada bir avantajları var gibi yani. Hani birçok firma şey yapıyor ya, birçok insan eleştiriyor ya, işte bir sürü firma yaptı ama ellerinde patladı falan, hiçbir şey yok ortada falan. O yüzden biraz Google sanki yapabilecek gibi geliyor.
Abi okey. Google'ın da elinde oyun yok ya. Yani bildirin ikna evet. Da oyun için. Ama Microsoft'un elinde bir sürü stüdyo var. Çünkü Xbox
evet.
Geliştiriliyor.
Yani evet, öyle de bir şey var. Şeyle anlaşmıştı işte orada. Unreal ile anlaşmış engine'de de, bir de işte Unity ile anlaşmış ama hani o anlaşmalar ne ifade ediyor tam bilmiyorum açıkçası. Hani Unreal engine'de yapılan bütün oyunları Chrome'da, işte Google Stadia'da çalıştırabileceksin anlamına mı geliyor? Onu bilmiyoruz henüz.
Abi bu, ben sunumunu izlemiştim de sunumda bayağı, aslında sunum tabii ki etkileyiciydi. Şey falan yapıyordu adam, yani YouTube'dan Assassin's Creed videosu izlerken Play Now'a basıyor, böyle buton var. Basıyor ve oyuna giriyor yani. Ve oynamaya başlıyor. Tabii o sunumda gecikme falan yoktu yani. ama şeyi iddia ediyorlardı. Tamamen bütün hani data bizim network'ümüz üstünden geçecek diyor. Hani orada hani bir avantajları oldu kesin. Ama gene de bence bottleneck abi, seninle ISP'in ve ISP'inle Google'ın arasındaki bağlantı hızın yani. Orada latency var. Evet. Çok zor yani, çünkü hani kendi lokalinde oyunu oynarken bilmiyorum ne kadar hani hız çok bilgim olan konular değil ama bir tuşa bastığında ne kadar latency var mesela yani. Hani o performansı almak network üstünden bayağı
zor. Aynen abi. API yapmıyorsun yani böyle 20 milisaniye 50 milisaniye kabul edilebilir. O bile kabul edilebilir değil yani. Öyle bir şey.
Bu arada bilmiyorum. Adamlar şunu... Ha, buyur sen.
Sen söyle.
Adamlar hani kendi kontrolörlerini çıkarmışlar ya bir de.
Evet.
Sen oyun oynarken o kontrolör senin bilgisayarına bağlı değil. Network'ten direkt işte Google'ın senin oynadığın bir şekilde sunucuya bağlanabiliyor yani. Nasıl yaptılar bilmiyorum tabii. Ya yani sen işte butona bastığın zaman direkt senin bilgisayarın üzerinden gitmiyor o request. Direkt sunucuya gidiyor. Böylelikle işte o latency'yi biraz daha o şekilde azaltmayı hedeflemişler sanırım.
İyi abi, controller senin Wi-Fi'ne bağlı değil mi?
Yani, yani evet, Wi-Fi'ne bağlı ama Wi-Fi'nin yani direkt Wi-Fi'ye bağlı. İşte şey de değil yani. Senin bilgisayarına bağlı değil yani. Bilgisayar üzerinden
tamam.
Wi-Fi'ye bağlı gitmiyor. Hani en azından orada bir şey yapmaya çalışmışlar sanırım.
O iş patlar.
Allah. Ölüyorum mu olur ya?
Allah'ım.
Bakalım göreceğiz abi.
Browser üzerinde yapmaları tuhaf değil mi? Tamam, her yerde Chrome var da abi kesin bu işe özel spesifik bir şeyler yapmaları gerekecek. Chrome versiyonlarında kesin bunu çalıştırabilmeleri için Chrome'a bir şeyler yazmaları, eklemeleri gerekecek. O yüzden böyle bunun çalıştırılabilecek environment olarak Chrome'u seçmeleri de bana biraz abes geldi. Yap abi bir tane client'ını. Herkes onu indirsin. Yine aynı sistemle çalışsın. İstediğin gibi de geliştir orayı. Optimize et. Yani Chrome'a niye bulaşıyorsun?
Adam bana benim... çok şey gelmedi ya. Mantıklı geldi. Çünkü zaten adamların hedefleri bir yandan da bu Chrome OS falan var ya. İşte zaten sen sadece üzerinde Chrome olan bir tane bilgisayarı al ve onda internet bağlantın olduktan sonra bilgisayarda yapabildiğin bütün işlemleri hallet kafası var çünkü Google'da. Şimdi ona işte oyunu da getirerek şey yapıyorlar aslında biraz o tarafı güçlendirmeye çalışıyorlar gibi.
Abi web hala en iyi distribution platformu yani. Tartışmasız bence de mantıklı anlamda.
Deep.
Sen bile. Neyse.
Deep. Artık konuya ya web falan demişken canlı. TCP.
Evet.
HTTP.
Evet.
Yani bir hata olduğu zaman diyorsun o oyunlarda.
Evet, o oyunlarda nasıl bir bug edecek? Çok zor. Zor konu yani.
Konuyu bir şey yapalım mı?
Evet ya. Ben de şöyle bir doğrulayayım.
Evet. Neydi konumuz? Deniz İlgin.
Canlı sistemlerde yaşanan problemlerle nasıl mücadele edilir? Müdahale edilir.
Nasıl mücadele edilir? Abi problem yok.
Vallahi aklıma şey geldi. Remote debugging yapıp böyle bütün kullanıcıları kilitlediğimiz zamanlar geldi. Hani böyle remote process'e ateş oluyorduk. Visual Studio'dan. Ondan sonra orada bekletiyorduk abi breakpoint'te falan. 25 bin kişi bekliyordu falan böyle. F5'e bassam da geçsek diye. Ben öyle
çözüyorum. Bu arada şey gördün. Visual Studio 2019'un işte preview'ında şey vardı. İşte Kubernetes'te deploy ettiğin herhangi bir uygulamaya senin dediğin gibi remote işte şeye attach oluyorsun ama kullanıcıları bekletmiyorsun. Orada bir şeyini alıyor. İşte snapshot'ını alıyor. Oradan debug edebiliyorsun gelen request'i bir şekilde. Bunu Visual Studio 2019'a yeni getirmişler ama bu daha önceden Google Cloud'da olan bir özellikti aslında.
Yani request'i mi dump ediyor?
Bir şekilde belli bir aralıkta sanırım. O gelen request'i evet işte dump ediyor. Onun relay'ini alıp işte sen onun üzerinden işte kod üzerinden şeyi görebiliyorsun. İşte nerelerden geçiyor falan, nerede hata almış vesaire. Ama son kullanıcı da bekletmemiş oluyorsun.
Evet, şey vardı mesela Google GCP'de, Google Cloud platformda Barış'ın da dediği gibi stack driver'ın üzerine koymuşlardı galiba değil mi Barış?
Evet sanırım.
Şey yapıyorsun, yani direkt zaten repository'ini verirsen eğer GCP'ye ve işte yani CD sürecinde zaten vermen gerekiyor. Bu master branch'inden atıyorum canlıya çıkıyorsun. Çıktığın noktada sana stack driver kodlarını gösteriyor ve sen bir yere breakpoint bırakıyorsun. Böyle GCP'nin şeyinden, portalından kodları görüp oraya breakpoint bırakıyorsun. Daha sonra bir tane şeyi request'i bu şey yapıyor. Snapchat'ını alıyor. Daha sonra istediğin bir zamanda T zamanda girip orayı debug edebiliyorsun. Yani canlıyı debug ediyorsun aslında. Direkt GCP üzerinden yapıyorsun bunu. Java için görmüştüm ama muhtemelen bütün dillerde vardır bu şeyi. Özelliği.
Evet. .NET Core için de vardı sanırım.
İlginçmiş. Evet. Yani orada şeyi kabul etmişler yani. Canlıya müdahale etmesen bile canlıda aslında canlıyı observe edebilmen gerekiyor yani.
Evet abi kesinlikle. Evet.
Yani o reproduce edebilmen gerekiyor problemi değil mi?
Evet.
Aslında yani, ya güzel imkan.
Teoride şey ya, stage'i olabildiğince ya da pre-pro'da olabildiğince yaklaştır pro'da ve her anlamda yaklaştır ve reproduce et. Siz böyle gerçekten bunun şeyini görüyor musunuz? Gerçekten hiç pro'da bağlanmadan işlerinizi yürütebiliyor musunuz? Yani hiç dediğim böyle...
Kedi girdi. Kedi. Canlı yayını kedi.
Sorum oydu yani. İşçi ihtiyaç duyuyor musunuz?
Yani debugging'e mi? Yoksa canlı sisteme direkt bağlanıp şey yapma. Hani remote desktop olsun, SSH olsun falan.
Yani evet bir şekilde bağlanıp canlıya müdahale etme dediğim hani bir şeyi çözüp göndermek değil de gerçekten reproduce edemiyorsun. Ya da reproduce edebiliyor musunuz her zaman pre-prod ortamlarınızda canlıda yaşanan problemleri? Onu sorayım.
Yani mesela biz ya tabii ki her zaman yapamıyorsun da mesela şeyi sağlıyoruz. Mesela bir tane Clickstream API'yi geliştirdik. User'lardan gelen hani gerek mobile gerek client side her yerden gelen şeyleri datayı topluyoruz. Bu request datası da var, click datası falan da var. Ve onu backend'deki şeylerle de ilişkilendiriyoruz. Bir track ID ile, eventler de ilişkilendiriyoruz. Bir hata olduğu zaman, bir reproduce etmemiz gerektiği zaman elimizde ihtiyacımız olan aslında bütün request datası oluyor mesela. Bu case özelinde konuşuyorum. Onu o zaman tekrarlayabiliyoruz canlı şey bir stage ortamında tekrar. Acaba ne oldu, nasıl geldi, nasıl çözebiliriz diye. Böyle birçok problem çözdük. Ama bazen hani... Gidip SSH yapıp falan konteynerlardan şey aldığımız oluyor. Log dosyaları aldığımızda oluyor yani.
Onu yaparsın.
Ama yani nadir.
Yani log dosyasını bağlanıp alırsın herhalde. Değil mi?
Ya onu da yapmana gerek yok aslında düzgün bir sistem. Daha düzgün bir sistem kurarsan hani onları da belli aralıklarla bir yere gönderirsin. Otomatik olarak incelersin falan veya CloudWatch gibi şeyler kullanırsın.
Yani tabii o şeyle alakalı. Senin kurduğun yapıyla alakalı ama bunu yapmamışsan oraya bağlanıp almakta da problem yok ama debug biraz daha böyle bir şey farklı bir case gibi ya çünkü gerçekten canlı debug işlemi yapıyorsun. Ya çok tehlikeli bir iş yapıyorsun aslında bir açıdan.
Evet.
Canlısın ya.
Yani o sanki en son çare değil mi yani canlıya bağlanıp debugging yapmak? Ona gelene kadar bir sürü hani böyle senin monitoring logging sisteminden mevzuyu çözebiliyor olman lazım.
Evet ama işte abi reproduce edebilmen gerekiyor. Önce bir canlıda bir şey oluyor tamam mı? Bir kere bunun loglarına erişmen lazım. Bu bir. O logu okuyup anlayıp sonra o problemi lokalinde reproduce edebiliyor olman lazım. Veya işte pre-prod ortamında veya development ortamında. Bunu da işte TDD yaparken mesela işte testini çalıştırdığın zaman aslında aynı problemi ortaya çıkarabilmen gerekiyor. Ama bu sefer işin içine başka kavramlar giriyor. Bir data, yani canlıdaki data senin dev ortamında var mı veya lokalinde var mı? Onu işte fixture'larla veya stub'larla falan ortaya koyabiliyor musun testinde? Bu bir. İkincisi de Onur'la şey konuşuyorduk. Ya geliştirme ortamın canlıya ne kadar yakın? Hani bu bence bu iki konu bayağı kritik. Çünkü bir problemi reproduce edebiliyor olup olmamam bunlara bağlı gibi geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz?
Yaklaştırdıkça da ne kadar yaklaştırırsan yaklaştır yine de tam aynı şey olmuyor gibi geliyor. Yani emin değilim ya. Yani
evet,
şöyle
bandı.
Mesela önce datayı konuşmak lazım sanki değil mi? Yani ne kadar gerçekten prod'la pre-prod ortamını sync getiriyoruz, sync hale getiriyoruz. Değil mi?
Şöyle bir şey oluyor. Yani canlı ortamda bir hata oluyor ve sen onu çok acil bir şekilde çözmen gerekiyor. Çünkü o hata tekrarlanıyor yani artık. Sen orada gidip log inceleme işte prod'dan database'ini işte pre-prod'a aktarma falan gibi böyle bir lüksün olmayabiliyor yani o anda. en kısa sürede ona müdahale etmen gerekiyor ve o anda bazı durumlar gerçekten yapabileceğin çok bir şey kalmıyor gibi yani. O anda işte canlı sisteme bağlanıp debug edip hatayı hemen görüp ha tamam şundanmış deyip müdahale etmen çok daha kolay olabiliyor.
Abi peki canlıda debug'dan kastınız ne abi? Gidip kodu editleyip dosyayı save edip sonra onu mu sağlıyorsunuz bir sonraki request'in mesela? Ya da yeni paketi yani, elle mi deploy ediyorsunuz?
Ben şunu düşünüyordum canlı debug'dan kastım. İşte canlı ortamın bütün bilgilerini sen lokalinde yazıyorsun. İşte atıyorum işte database'ini, cache server'ını vesairesini.
Connection string'ler falan hemen canlıya çekiliyor.
Lokalinde çalıştırıyorsun yani.
Evet, kodu lokalinde çalıştırıp benzer request'leri vesaireleri yapıp ha diyorsun şuradan kaynaklanıyor vesaire artık orada buluyorsun.
Abi ya da
genelde de bulabiliyorsun yani.
Database'i indirirsin kendi lokaline. Database'i kendi lokaline kurar.
Abi cloud'dasın. Mesela bizim yaşadığımız bir şey Barış'la canlı problem var. İşte şey biletleme sistemiydi eski çalıştığımız firmada. Biletleme sistemini bir türlü şey etkinlik yaratıyor. Biletleme sistemi olduğu için de bunun bilet olarak satılabilmesi gerekiyor bu etkinlik. Ürün bir türlü şeye çıkmıyor yani. Şeye çıkmıyor ne denir? Marketplace'e çıkmıyor ki satılabilsin. Abi yok yani çözemiyorsun. Stage ortamında falan her şey müthiş sağlıklı çalışıyor. Sonra işte can o gün almıştık galiba. Barış'ın makine şey Azure erişimlerini almıştık ve bir daha hiç bakmadık. Sonra şunu fark ettik. Orada CosmosDB kullanıyordu. CosmosDB de MongoDB'nin bir subset'i aslında. CosmosDB ama işte Azure'daki yani Azure'daki MongoDB PaaS'dı galiba değil mi Barış? PaaS evet. Olan CosmosDB 8 megabaytlık JSON'ı sadece sana veriyor. 8 ya da 4 gibi bir kısıtı vardı. Yani sen sorgulama yaptığında sana işte 8 atıyorum sadece 8 megabaytlığını veriyor. Ama 16 megabaytlık bir sorgulama yaptıysan onu iki iterasyonda alman gerekiyor gibi bir case'e düşürüyor seni ve MongoDB subset olarak düşündüğün için hiç bilmiyorsun bu limitation'ı mesela. Tabii bizim de hatamız orada bakmamız gerekiyordu belki ama neyse hani bir şekilde canlıya bağlandıktan sonra biz bunu fark ettik. Şimdi stage ortamı çünkü data o kadar büyük değil, çalışıyor. Prod ortamında data büyümüş, ayı gibi koltuk yaratılmış, büyük bir etkinlik. Data büyüdüğü için de bu sefer hata alıyoruz ama biz bunu bilmiyoruz. Şimdi orada işte canlıyı tekrar stage'e çakmaya çalış, canlıyla stage'e eşit hale getirmeye çalış falan yapamıyorsun. Canlıya bağlanıp debug edip çözüyorsun. Bitti.
Abi evet. Bu durum için benim ya bizim yaptığımız bir şey var. Biz her gece 3 gibi falan prod'u dev'e sync ediyoruz mesela. İşte her günde prod'daki data dev'e geçiyor tamamen. Ve hani lokalde zaten testle reproduce edemiyorsak gidip dev ortamının connection string'lerini yazıp öyle reproduce ediyoruz. Prod'da mesela bunu çok çok çok nadir yapıyoruz. Yani belki 3 senede falan 2 kere falan yapmışımdır mesela prod'da. Çünkü abi çok tehlikeli değil mi ya? Yani mesela el alışkanlığı testleri çalıştırdın abi. Prod database'ini yazdın. Testleri çalıştırdın. Setup metodu bütün database'i drop edip gitmiş olsun.
Evet.
Abi ya
çok
bence
riskli zaten.
Olay her zaman data da değil yani canlı ortamda böyle concurrent işler falan da yapılabilir. Multi thread işler ne bileyim race condition, lock'lar, mark'lar hani bunlar da veya bir shared resource tanımlamıştırsındır. Tek thread'de çok güzel çalışıyordur ama canlı da öyle değildir falan. Yani bazen anlayamayacağın şeyler değişebiliyorsun. Hani sırf datayla da reproduce edemiyorsun. Yani ne bileyim cloud'da çalışıyorsun işte dev stage ortamları güzel ayarlanmıştır ama canlıda işte security group ayarlanmamıştır böyle zıpto database'ine gidemiyorsundur bir şekilde falan. Bir sürü şey olabilir yani. Diagnose etmesi zor bazen problemleri.
Ya burada şey diyebilir miyiz? Rollback yapmak çok önemli. Yapabilmek çok önemli aslında. Çünkü
evet.
Bir canlıya çıktın, hata oldu ve hata olmaya devam ediyor. Böyle her kullanıcı hatayı yaşıyor. Çözemiyorsun da yani. Panik yaptın, orada çıldırdın yani. Rollback yap.
Çok çok haklısın Fırat. Hiç çözmeye uğraşmayacaksın aslında manyak gibi. Niye deyip
evet.
Çok yapıyorsun? Al geriye. Evet. Sakin
değil
sakin.
Ama şöyle düşün. Bir feature çıktın. O gün kullanılması gerekiyor. Atıyorum sizin için bilmediğiniz bir şeye giriştiniz. Taşımacılığa ilk defa girişiyorsunuz. O feature'ı Armut.com üzerinde açtınız şimdi. Ne yapacaksın? Sen bir duyuru yapmışsın. O feature'ı geri mi alacaksın o gün?
Ya ama abi orada panik durumunda sakin kalmayı öğrenmek ve bunu planlamak gerekiyor önceden yani. Hani bir şey olursa ne yapacağız planının olması lazım elinde yani.
Abi yoksa panik çok yanlış yerlere gidebilir.
Evet ya, en azından yani en başta bir workaround çözüm yapıp sistemi gerçekten bir çalışır hale getirip arka planda o sorunu çözmen gerekiyor. Yani son atıyorum bir kişinin sorunudur. Atıyorum işte bizde mesela şey olmuştu bu Kozmos muhabbetinde, işte bir etkinliğin şu saatte satışa çıkması gerekiyordu ama çıkmıyordu bir türlü. Ya biz böyle saatlerce uğraştık vesaire falan, çözdük bir şekilde ama hani o zamana kadar belki şey yapabilirdik, hani gerçekten rollback yapıp işte hiç kimse etkilenmeden, en azından diğer kullanıcılar da etkilenmeden sistem çalışır hali olurdu. Daha sonra bir sorunu çözene kadar en azından sistem bir şekilde şey olabilirdi yani, çalışır halde durabilirdi. Yani onu da işte o kararı almak lazım işte.
Mesela orada çok hata yaptık, hatırlıyor musun yani? Yani
evet.
Gerçi insanlardan da kaynaklanıyor da abi, içeride C-level'lar falan var. Vallahi. Herkes başımızda böyle ofiste 30 kişi oldu bir anda, böyle bir sürü insan geldi, çok stresliydi gerçekten.
Abi ama onları eğitmek gerekiyor yani böyle durumlar için.
Evet, evet.
Hani biraz sorun eğitim.
Merhabalar, ben %10'un içinde kanalın yayıncılarından Necmi Sefa Vural.
Ve ben de Musa Dereli. Kısaca sizlere %10 nedir ve ne değildir ondan bahsedelim.
%10 yalnızca bir sayı değildir.
%10 düşünen,
yorumlayan,
üreten,
gelişirken geliştiren,
öğrenirken öğreten,
her duyduğuna inanmayan,
saygılı ve özverili insanların içinde bulunduğu topluluktur.
Bu topluluk toplum denen yapının temellerini oluşturur.
Aslında bu topluluk dağınık bir vaziyette toplum içerisinde mevcuttur.
Bizlerin amacı bu topluluğu bir araya getirmek ve ardından gelen nesilleri %10'un içine kazandırmaktır.
Ve bu doğrultuda bir araya gelen kimselerin bir arada daha üretken olmasını sağlamaktır.
Sizler de bu yolda bizle yürümek istiyorsanız, bizleri desteklemek istiyorsanız
bizi dinleyebilir,
bize ulaşabilirsiniz.
Yorumlarınızı ve desteklerinizi bizden esirgemeyin.
Çünkü biz sizin için varız.
Biz bir şey yaptık mesela, retrolarımızdan birinde bunu konuştuk. Şöyle bir şeyimiz vardı, bu kriz anları için klasik aslında yeşil bayrak, sarı bayrak, kırmızı bayrak muhabbeti vardı. İşte kırmızı bayrak mesela, bütün ekip ona eğilir. Gerçek candaki probleme eğilir. Herkes onun üzerinde çalışır. Çünkü şey de oluyor mesela, bir problem oluyor işte birinin makinesinden ona bakarken herkes kalkıp gelip bakıyor böyle, işte onunla ilgili fikir yürütüyor falan, ama adam tek başına kalsa çözecek. O kadar da kritik değil aslında. O mesela sarı bayrağa dönüyor işte. Bir ya da iki kişi bakabilir buna. Diğerleri kendi işlerine devam edebilir diye. Yeşil bayrak ise panik yok. Bu böyle devam etsin. Çok bir şeyi biz nasıl happy peti falan engellemiyor. Bilal çözeriz gibi böyle bir şeyimiz vardı. Bir sonraki iterasyonda çözeriz gibi bir şeyimiz vardı. Ama işte tam oturtamamıştık. Yani bazı noktalarda iyiydik, yapabiliyorduk. Bazı noktalarda da kaçırıyorduk işte böyle. Müşteri bir anda gelince ofise dağılıyorduk yani.
Ya o biraz incident management'a gitmiyor mu?
Evet.
Bununla ilgili bir bölümümüz vardı sanki. Baştan aşağı konuştuk bu konuyu.
Ya bu bir incident. Evet. Aslında canlı sistemde bir problem yaşanması. Haberinin olması gerekiyor. Evet. Peki nasıl aslında önleyebilirsin hani canlı sistemde bir sorun? Yani tamam, hepimiz test driven development'a veya behavior driven development'a falan inanıyoruz. Test yazalım falan, ama mesela hadi bu tür konuları zaman içerisinde açsak da, hani diyelim bir çok iyi test yazan bir ekibim var. Mesela belki de load testi gibi başka testleri de düzenli olarak yapmak gerekiyor. Sistem yük altında nasıl çalışıyor? Veya hani chaos development gibi bir şey vardı ya. Hani böyle sürekli canlıda böyle garip garip mikroservisleri düşürüp bakalım ne oluyor gibi belki gözlemek gerekiyor arada.
Chaos engineering.
Chaos Monkey diye bir tool vardı. Hani sanırım birazcık da o tarafa doğru gitmeye. Çünkü çok distribütü olduk abi. Eskiden böyle değildi yani. Atıyordun web sitesini, şey yapıyordun yani.
2000'lerden mi aslında?
Hey gidi günler, hey.
Çalışıyordu yani, biliyorsun onun altına. IIS'in altına at, ziple.
index.html koyuyorsun. Aynen.
Yani şimdi network aslında, yani bence problemlerin kaynağı network oldu yani. İnsanlar...
Evet, evet.
O kafaya girmekte zorlanabiliyorlar. Yani lokalinde çalıştığın gibi olmuyor. Bir de ne kadar Docker kaldırırsan kaldır bütün environment'ı, ki bu iyi bir pratik bence, eğer bütün canlı sisteminin lokalinde kaldırabiliyorsan böyle konteynerlarla ve test edebiliyorsan güzel bir şey. Ama bütün problemlerini çözer mi? Bence çözmüyor. Çünkü canlı sistem ayrı bir şey abi yani. Canary deployment gibi şeyler belki işte en azından sıçtık bari geri alalım gibi şeylere yardımcı olabilir.
Evet, bir de hızlı deploy çıkabiliyor olman lazım. Yani işte evet, gün içerisinde istediğin zaman, istediğin vakitte deploy çıkabiliyor olman lazım ki kesinti yapmadan sen bir sorunu çözdüğün zaman direkt olarak o sorunu canlı sisteme yansıtabilirsin.
Abi işte orada da CI/CD meseleleri giriyor. Testlerin kaç dakikada koşuyor? Evet. Ne kadar da build edip deploy edebiliyorsun? Deploy var mı?
Her şeyi deploy şey yaptık, bir de bu distribüt ettik, bir de artık test sistemlerinin de distribüt olması falan böyle gibi konsolları olmaya başladı yani.
İşte bir de yaptığın bir sistemin işte kaç kişi kullanacağı da önemli dediğin gibi yani. Yani senin işte varsayımınla işte gerçekleşenin arasındaki fark da önemli. Sen işte 1000 kişi gelecek diye varsayıyorsun ama bir anda 10 binlerce kişi gelince yazdığın kodun da değişmesi gerekebiliyor yani o durumlarda.
Yani orada abi peki end-to-end testler birazcık yardımcı olur mu acaba? Stres testi beraber.
Evet, biz yük testi yapıyorduk orada daha çok ama işte orada da yine tam olarak şeyi kestiremiyorsun yani. Hani sistemin patlayacağı yere kadar yük testi yapıyorsun atıyorum. Ama hani son işte gelecek kişi sayısı o kadar mı olacak? Daha mı az olacak? Onu bilemiyorsun. İşte onları biraz kestirmek lazım. İşte onu da belki bir şekilde piyasa araştırması vesaire yapıp işte hani kaç kişi gelebilir işte atıyorum böyle bir şey olduğu zaman vesaire. Onları sanki öğrenmek lazım. Yoksa sonu yok bunun yani. Kaç?
Şey demişiz mesela, resilient ve self-healing gibi şeylerden bahsetmişiz hani sistemleri tasarlarken. Mesela nasıl böyle yapıyorsunuz arkadaşlar? Benim aklıma bir fikir geliyor ama.
Aklıma gelen bir fikir söyleyeyim mi?
Ya ben evet anlamadım. Nasıl bir fikir geldi aklına ya?
Abi akka bunları çözüyor.
Sen restart mı ediyorsun belli aralıklarla?
O da bir şey.
Serpilik.
Biraz.
Tabii bizim öyle Windows Scheduled Job'larımız var arada. Bunları hesap ediyoruz falan. Serpilik abi. o şekilde gerçekleştirdik.
Memory leak'i bu şekilde çok kolay çözebilirsiniz arkadaşlar. Gecenin 3'ünde restart atmanız yeterli.
Abi ya. Yani çözüm bulamıyorsan başka bir çözümün yok. Mecbur bir tane Windows servis yazacaksın. Restart atacak yani.
Abi bu doğru, mühendislik tamam kararı.
O bir workaround sanki.
Yani kimse kusursuz değil abi, kusura bakmayın yani.
Ama çözüm bulana kadar workaround'lar da bir çözümdür yani. Değil mi arkadaşlar?
Yok orası öyle ama ya. Yani workaround bu işin bir parçası gerçekten. Kriz anlarında geri alamıyoruz, rollback yapamıyorsan mecburen rollback şeyle workaround'la geçmek gerekiyor.
Ama bu workaround yaptıktan sonra da bir yere geri dönüp ya biz bunu workaround'la yaptık ama şimdi düzgün yapalım demek lazım herhalde. Bunu planlamak lazım. Kesinlikle. O biraz genelde.
Evet, bu şey gibi yani tam koda bıraktım tutular gibi. Onları birinin yapması lazım.
Bir de o felaket olmasıyla workaround arasında ne kadar zaman var, o da önemli. Yani workaround'u sen 5 saat sonra buluyorsan zaten iş işten geçmiş oluyor. Kaybettim, biznesi de kaybettim, parayı da kaybettin.
Evet.
Muhtemelen işini de kaybedebilirsin yani.
Öyle peki, bir şey var. İş kaybetmeli misin? Çok pardon Deniz. Yani çünkü
evet,
bir sorun varsa aslında bu sürecin suçu mudur? Senin suçun mudur? Sen öngörebilmeli miydin? Yoksa süreç bunu zaten çoktan halledebilmeli miydi?
Hayır. Ben de bunu sormak istiyordum.
Ya. Tabii ki işini kaybetmemelisin ya, bu takım meselesi yani. Bu organizasyon meselesi yani. Ona göre süreçler olması lazım bu işi mitigate etmek için.
Yani kovulacak.
Yani tam o değil galiba.
Abi peki bir şey soracağım. Hani mesela bu olaylar yaşanıyor. Yani her zaman canlıda bir insanın çıkma ihtimali var. Yani ne kadar muhteşem testler de yazdın, şunu yaptın, bir sürü önlem aldın, çıktı. Çıktığı anda ne yapmak gerekiyor? Mesela panik durumunu nasıl yönetmek gerekiyor? Yani bunu mesela nasıl yönetiyorsunuz abi canlıda? Yani millet böyle aa diye koşturmaya mı başlıyor ortalıkta?
Kağıtları falan atıyoruz.
Çöp kutusuna kağıt koyup yakıyoruz biz abi.
Herkes, insanlar birbirlerini yemeye başlıyor.
Yok ya, biz monitoring sistemlerini açıyoruz. Dashboardlara bakıyoruz yani ne oluyor diye. Sonra işte centralized bir tane logging sistemimiz var. Yani sistemimiz dedim de PaperTrail adı. Bütün loglar oraya gidiyor. Hiçbir sunucuya bağlanmana gerek olmuyor. Oradan logları okuyoruz mesela ilk başta. Sonra testleri çalıştırıyoruz. CI/CD de var. Yani test geçmeden hiçbir şey olmuyor. İşte sonra baktık olmuyor. Dataya yöneliyoruz. Başka ne yapıyoruz abi?
Ya aslında yani, bütün bu anlattıkların sizin bir planınız olduğunu gösteriyor değil mi? Yani bir insanın anında bunları yapacağız gibi bir yazılı bir belge veya bir standartın olması çok önemli değil mi? Hani herkes evet, ne yapacağını bilmeli.
Tabii yani, bir de tabii işte bunu mesela biz küçüğüz yani şu anda. O yüzden çok problem olmuyor ama 50 kişilik bir takımda mesela bu sorumluluğu paylaştırman gerekiyor. Şimdi bizim ekibimizde gayet kolay yani. Bu böyle işlere bakacak 2-3 kişi var zaten. Kendi aramızda hani konuşup çözebiliyoruz. Ama daha büyük ekiplerde mesela hani şey gibi yani, acil bir durumda etrafta 10 kişi var, birinin ambulans araması lazım ama birine sen ara demeyince kimse aramıyor mesela. Hani bu öyle bir duruma gelebilir yani. Ama hani küçük ekiplerde çok daha kolay. O yüzden şimdilik işimiz kolay. Ne yapacağımızı biliyoruz mesela.
Postmortem yapıyor musunuz abi? Biz onu yapıyoruz mesela. İnsanın çıktığı bir şeyler panik hali yaşandı, bir şekilde çözüldü falan. Sonra ilk işimiz mesela toplantı yapıp saat saat ne yaşandığı böyle bir tahtaya yazıp tartışmak oluyor. Ya biz bunun aslında çok yararını gördük. Neyi hata yaptığımızı görüyoruz orada. Hani şunu şöyle ya, yapabilirdik gibi.
Yapıyoruz. Genelde ama o postmortemden de bir action item çıkmasını bekliyoruz biz. Yani oradan bir karar alıp sonra onu uygulayıp bu durumu mitigate etmek için hani ne yapmamız gerektiğini buluyoruz. Eğer oradan bir action item çıkmadıysa da o şeyi postmortemi başarısız sayıyoruz genelde. Biz böyle yapıyoruz yani genelde. Düşünüyorum. En son ne oldu falan diye düşünüyorum. Yani böyle kırmızı bayrak kaldıracağımız bir durum çok uzun zamandır olmadı. Sarı bayrağa yakın bir şey yaşadık mesela. Böyle binlerce task hani sıraya girdi ve işte çok yavaş eritebildik mesela. 2-3 gün sürdü yani. 10 bine yakındı sanırım. Ve dışa bağımlı tasklar falan. O biraz terletti yani en son. Ama gene de hani mitigate etmeyi başardık. Her şey yolunda gitti yani.
Peki sistemlerinizde şöyle şeyler var mı? Mimarilerinizi bilmediğim için soruyorum. İşte bu Kafka kesinlikle kapanmaması gerekiyor. Ne olursa olsun kapanmaması gerekiyor falan gibi böyle yaslandığınız bir şeyiniz var mı? Ürün var mı? Bu giderse her şey gider falan.
Database haricinde mi?
Database de olabilir. Database de diyebilirsin. Servis diyebilirsin. Bir consumer olabilir bu. Producer olabilir.
Uğur sen mi şey?
Var tabii database yani. Ama hani onun da redundancy'si var sonuçta. Ama ya biz şey yaptık abi. Neydi? Service level objective diye böyle hedefler koyduk kendimize. Mesela işte database aşağı gider yani down olursa işte atıyorum bir dakika içinde yenisi ayağa kalkabilmeli. İşte backup'tan rollback edebilmek için işte 10 dakikamız var. İşte backup'lar atıyorum 5 tane ayrı bucket'ta duracak. İşte ne bileyim bir tane task 30 saniye içinde pick up olup çalışması lazım falan, böyle metrikler koyduk kendimize. Bu metrikler eğer threshold'u geçiyorsa alarm geliyor zaten bize. Biz böyle bir yöntem izliyoruz.
Mesela tatbikatını yaptınız mı hiç bunun? Database çöktü veya işte atıyorum backup'tan restore etmemiz lazım. Ne kadar sürede restore edebiliyoruz gibi bir şey hiç denediniz mi?
Valla en son sanırım bir sene önce falan yaptık. Data büyüdü. Yapmak lazım. İyi hatırlattım, ben onu yazayım. Yarın yapın. Sağ ol, sağ ol canım.
Bu gece.
Ya biz ilk onu hani database haricinde onu ilk Redis'e geçtiğimizde hani cache olarak, distribute cache olarak Redis'e geçtiğimizde yaşamıştık falan. Hani böyle bir sürü garip garip önlem almaya düşündük önce. Lan Redis giderse ne yapacağız? İşte lokal cache'e mi geçelim? Redis geldiğinde geri tekrar oralara basalım, nasıl senkronize edeceğiz falan filan. Yani en sonunda araştırdıktan sonra okuduğumuz makaleler şeyi gösterdi abi. Redis'in gitmesi demek aslında database'inin gitmesi gitmesi gibi durum senin için aslında. Ona göre önlem alman gerekiyor. Eğer böyle bir cache şeyi kullanıyorsan, senin sisteminin bu kadar şeyine girdiyse gibi bir şeyler de yazıldı. Hani ben çok süper ikna olmadım ama rahatlattı. Gene tabii önlemler aldık ama.
Mesela en son ne zaman down oldunuz ya da böyle hasar aldınız?
Yani 2 hafta önce bir şey durum yaşandı. Hani bizim şirkette herkes SQL kullanabiliyor. Marketinginden kategorisine, operasyonuna, product manager'larına kadar herkes hani şey yapabiliyor. Sorgu atma ve hani kendi analitik raporlarını çıkartma yeteneğine sahip. Bu güzel bir şey yani, bizi de sevindiriyor. Hani insan, çünkü data driven bir şirket bizimki. Yani bir feature'ı ve sunacaksan bile datayla kanıtlaman lazım falan. Ama şeyi anladık 2 hafta önce artık. Yani zaten çalışmalarını yapıyorduk da analitik database ile operasyonel database'i artık ayırmamız gerektiği şeyine bağladık. Böyle bir anlamıyorsun, tamam, garip garip timeout'lar almaya başladık, tamam mı? 2 hafta önce her zaman çalışan sayfalar çalışmamaya başladı filan. İşte bir tane DBA'imiz filan var. En son aradık, abi ne oluyor dedik yani, niye bu kadar timeout oluyoruz işte. İşte bir baktı, bu kullandıkları bir tane analitik tool'u var, Chartio'da filan. Oradan böyle select top 100 bin filan query'ler, böyle lux, no lux'ız bilmem nesi filan, hard root'u millet tabii ki orada nasıl bir şeyden olduğundan habersiz bir şekilde analitik query'lerini çalıştırıyor. Ya bu bizim de hatamız. Yani bunu insanları, yani tam o herkes SQL biliyor diye rahatlamıştık ama aslında iyi bir şey de değilmiş. Şimdi mesela analitik database'i ayırma işini, ETL süreçlerini hızlandırdık mesela bunun sonucunda.
Yani onu replicate etseniz mesela, sadece bir read database'i verseniz bu analitik yapacak insanlara da, production başka yerden koşsa mesela.
Öyle bir şey yapıyoruz işte şimdi. Always on diye bir sistem var SQL Server'da. Read only bir replikasını yaratıyor abi. Bir canlının bir 2 dakika gerisinden geliyor o database. Şey yapıyor. Yani öyle bir sisteme geçiyoruz. Bir de ETL süreçleri oluşmaya başladı. Hani bütün database, bütün dataları aslında böyle bir daha analitik Athena veya Redshift gibi bir sisteme böyle akıtmak. Sırf hani bizim database'imiz değil de işte Clickstream datalarını falan da oraya atıp böyle millet aggregate edip istediği bir sorgulasın falan gibi.
Abi af buyur, ETL'in açılımı nedir?
Abi çok tekrardım biliyorum bundan. Extract, Transform, Load. Aslında olayı şu, farklı farklı data source'lardan al datanı, bir data lake'e akıt. Hı-hı. Arada da transform edeceksen mesela, bizim Elasticsearch'ta çok user datamız var. İşte araya Python script'leriyle girip onu şemalı hale getir falan gibi işler de yapıyor.
Anladım. Peki abi frontend uygulamalarda ne olacak? Hani hep backend'i konuştuk ama database, data falan filan. Frontend'de ne yapacağız? Single page application yani. Sadece mesela, kullanıcıda oluyor. Sen reproduce edemiyorsun.
Evet. Abi biz orada şöyle bir tool kullanıyoruz. Full Story diye bir tool var belki. Her şeyde de kullanmıştık hatta CodeFiction'da abi. Belli session'ların abi aradan seçiyor ve hata alanları bildiğin video kaydı gibi sana gösteriyor.
Hı hı.
Yani kullanıcı nereye tıklamış, ne yapmış, nerede hatalar almış, orada konsol hataları falan da gösteriyor. Hani en ideal yol mu bilmiyorum ama bizim çok hayatımızı kurtardı mesela bu tip bir tool.
Rocket Log değil miydi onun adı ya?
Ha aynen, Log Rocket da alternatif. Evet,
Log Rocket, pardon.
Bir de Rollbar kullanıyoruz biz abi. Yani şey, bir hata olduğu zaman mesela Rollbar'a gönderiyor. Bir de Airbreak vardı sanırım, tam emin değilim. O böyle canlıdan error logu topluyor mesela, stay falan da gönderiyor. Eğer kullanıcılarına mesela işte şey yaparsan, işaretlersen hangi kullanıcıda fail olduğunu falan da görebiliyorsun. Sonra hatta isteyip mesela PM'ini şey yapıp veya PO'nu aratabilirsin mesela kullanıcıyı. Böyle böyle bir sıkıntı yaşamışsınız, bir açıklar mısınız falan diye. Oradan gerçek hani birebir kullanıcı datası da toplayabiliyorsun.
Şeyi nasıl çözüyorsunuz abi? Hani sonuçta minify ediyorsun, uglify ediyorsun falan filan ama nasıl alıyorsun oradan, hani şu satırda aldık falan gibi şeyler?
Source map. Source map'i de gönderiyoruz.
Ha, o şekilde.
Source map'i rollbar'a gönderiyoruz. Şey, yani hem sıkıştırılmışını hem source map'i rollbar'a gönderiyoruz. Sayfada işte sıkıştırılmışından hata gidiyor. Oradaki stack trace'i rollbar source map'e mapliyor. O şekilde çözülüyor yani.
Çok mantıklıymış.
Evet, iyiymiş gerçekten.
Yapmış adam var.
Frontend'de galiba en büyük problem de şey, farklı farklı browser'larda test etmen gerekiyor application'ını gibi bir concern'ün olması. Yani mesela bizim tecrübelerimiz şeyi gösteriyor abi, Safari yeni Internet Explorer.
Hadi ya.
Aynen. Yani mutlaka bir Safari'ye özel bir şeyler yapılması gerekiyor. Belli, mutlaka demeyeyim de belli durumlarda. Yani bunu tecrübe ettik mesela. O çok kötü abi, bu kadar fazla hani yıl oldu 2019, hala şu browser'a çalışacak bir şeyleri yaşıyoruz.
Sıkıntı.
Herkes Chrome olsun abi.
Herkes?
Chrome mu olsun? Gerçi Edge geçti galiba.
Evet. Geçti. Herkes geçsin abi yavaş yavaş Chrome'ya. Mis.
Ama işte abi B2B çalışınca mesela adamın dev organizasyonu var corporate'da. Admin hakkı yok. Sadece Internet Explorer 11 kullanabiliyor. Ne yapacağım?
Artık.
Zor yani. Ama uğraşıyorsun. Bunlarla da uğraşıyorsun yani.
Frontend'in şeyleri ayrı.
İşte bir Fatma olaydı.
Aynen, burada bizi anlatırdı. Onlar şimdi şeye başladılar. İşte Görkin'le falan end-to-end testleri yazmaya başladılar falan. Ama gene headless Chrome'da çalıştırıyoruz. İşte Browser Stack diye bir ürün var, belki duymuşsunuzdur.
Evet.
Adam sana bir sürü browser sağlıyor mesela. O da destekliyormuş. Onu bir deneyeceğiz bakalım. Sonuç alırsak haber veririm.
İlginç. Orada da ilginç. Bir de screenshot testing falan da yapıyor insanlar artık. Öyle şeyler de geldi bayağı.
Visual regression test diyorlar abi ona. Hatırladım. Bu ara kafayı yediğimiz için. Biliyoruz onlarla.
O biraz daha tabii quality yani. Tam böyle hata yakalama olmuyor canlıda ama işte oralara da dokunuyor. Valla bakıyorum başka bir şey var mı falan diye aklıma gelen ama.
Ben de bak konuları.
Sorular varsa onlara bakabiliriz. Hani.
Ya bayağı yorum var.
Ben hemen bunu söyleyip söylemeyi düşünüyordum ama Mustafa Turhan'ın sorusunu hemen söyleyeyim. Onunla ilgili bir şey bildiğim bir hikaye vardı. Onu anlatsam mı anlatmasam mı diye düşünüyordum. Kullanıcının hareketlerini videoya çekip developer'a gösteren uygulamalar gizlilik konusunda ne düşünüyordur acaba diye. Çok relevant olmasa da şöyle bir hikaye biliyorum. İsmini vermeyeceğim bir firmada Türkiye'de marketing ekibi, kendi developer'ları var. Tabii ki de mikroservis olduğu için. Bunlar şeyi ekliyorlar sisteme. Bu tool'lardan birini ekliyorlar. İşte şey yapacaklar, analitik yapacaklar aslında. Data toplayacaklar böyle. Sonra böyle bir toplanıyor bu datalar. İleride ortaya çıkıyor ki herifler bütün application içine koydukları için login ekranlarına, register ekranlarına da koymuşlar. Yani sen ne yazarsan yaz, kabak gibi şey yapıyor. Görünüyor orada, eğer adam açmışsa hani show password demişse o videonun içinde de o yer alıyor.
Kredi kartı.
Evet. Ya korkunç bir ortam.
Ama mask edebiliyor olman lazım onları artık ya. Öyle özellikler geldi. Şu field'ları mask et falan diye biliyorsun.
Ama şey, e-mail de şey ya, KVKK kapsamında onun da görünmemesi gerekiyor mesela. İşte kredi kartı yazıyorsun. Password'dan ziyade aslında kredi kartı yazıyorsun. İşte adamlar direkt default haliyle koymuşlar bu tool'u. Oradan fark ediyorlar ki böyle bir şey var. Tabii o zamanlar
cahillik kötü abi. Evet. Cahillik boş değil.
Evet, siz de bakıyor musunuz? Ben bakıyorum bir tek.
Bakıyoruz. Şey denmiş, postmortem vakit kaybı, CTO bir action üretemiyorsa hava civa. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Bir şey düşünmüyorum.
Ben de bir şey düşünmüyorum.
Ben de düşünmüyorum.
Tamam, ben de düşünmüyorum. Trunk-based development sorusu vardı demiş Veli. Ha, evet. Bakıyorum bir abi. Soruyu bir... Her kod... Ya evet, ben Veli'nin dediği hadiseyi yani yapmadım hiç. Ama hani tavsiye edilen şeylerden biriydi. Bu trunk based development. Yani aslında her şey canlıya çıkıyor. Sonra sen onları switchlerle kapatıyorsun. Canlıya çıkacağın zaman o switch'i açıyorsun. Feature canlıya çıkıyor. Eğer diyelim kötü gidiyor, çat diye kapatıp mesela şey yapabiliyorsun. Biz mesela yani Git Flow uyguluyoruz. O yüzden çok tecrübem yok ama işe yarayabilecek bir şey. Yani rollback'i çok hızlandırabilir mesela.
Feature tagging adı, evet, feature tagging diye geçmiyor muydu o? Ben de öyle duymuştum.
Yok şey, bu şeyde sadece source control üzerindeki yapısı bu. Trunk based development diye geçiyor ama şeyle, feature branching ile yönetiyorsun değil mi Uğur?
Şöyle abi, bizde en azından bizim yaptığımız, biz git flow uyguluyoruz. Yani her şeyin bir feature branch'ı oluyor. Bittiği zaman dev'e merge ediyoruz. Dev her zaman master'a merge edilebilecek halde oluyor. Trunk based development'ta dev yok. Her şeyi master'a merge ediyorsun. Her şey canlıya çıkıyor ama uygulamanın içinden switch'lerle kapatıyorsun onu. Artık bir yerden açıyorsun onu artık, database'den veya
Şekilde. Bir yerde.
Sonra onu, o açınca onu canlıya çıkıyor. Yanlış bilmiyorsam, eğer yanlış söylüyorsam benim düzelsin.
Aslında feature toggling diye biliyordum ben bu.
Evet evet, öyle de geçiyor abi. Ama zor
aynı,
galiba.
Aynı şeyse evet, biraz zor yani.
Yani çok şey olması gerekiyor. Ekibin ve code base'in bence çok meşhur. Ne abi? Olgun olması gerekiyor.
Evet, bir anda ben hadi bunu uygulayayım diyerek uygulaman biraz zor. Yani
Spotify uyguluyormuş.
Yapman lazım.
Spotify uyguluyormuş. Bakmak lazım. Yani bir tane Spotify'dan Engineering Manager'ın sunumunu izlemiştim burada. O da aynı şeyden bahsediyordu. Uyguluyorlarmış. Bakmak lazım. Yani belki de bu işleri daha kolay hale getirebilir.
Yani nasıl bir mimari acaba uygulanıyor? Kod yazma tarzının falan da çok değişmesi lazım. Her şeyi on-off yapılabilir yazman gerekiyor.
Evet, yani biraz işte onun içinde bir şeyler falan vardı. Bir yere baktım.
Masyon.net'te
library'ler vesaireler falan var yani onun için yazılmış. Ama biraz uğraştırır gibi geliyor bana.
.net'te mesela şeylerle yapılıyordu bu. Third party tool'u ekliyorsun, attribute geliyor. O attribute'a atıyorum controller'ındaki action'ın başına yazıyorsun. Feature toggle on ya da off veriyorsun. Kapatıp açabiliyorsun onu. Öyle bir şey vardı.
İlginç.
Ama ben de hiç yani büyük firmaların kullandığını biliyorum ben de. Ama Türkiye'de şimdiye kadar hiç karşılaşmadım ben kullanan.
Yani biraz deployment pain'i ve rollback pain'i azaltmak için yani.
Biz sadece bir third party uygulama aracılığıyla iOS ve Android uygulamalarımızda böyle bir iki feature için kullanmıştık. Hani %10'una çık, sonra %20'sine çık falan gibi uzak, böyle adamların panelinden kontrol edebileceğimiz. Orada da if yazmıştık yani. O uygulamadan bir sinyal geliyordu. Ona göre feature açıyordu kullanıcıların bazılarına yani.
Abi, yazılımcı dediğin if yazacak zaten. Mesela Uğur şey demiş, frontend için load balancer altında bir server yenileyerek belli kullanıcı kitlesine rüştünü ispat edene kadar hani canlıya çıksın. Yani AB testing gibi birazcık. O da mantıklı evet yani. Bir de şey aslında evet, Veli'nin dediği çok doğru. Amaç merge hali engellemek demiş trunk based development'ta. Benim günlük yaşadığım bir şey yani merge hali. Ve pull request'ler mesela uzun süre açık kalınca falan böyle artık yeter artık merge edelim falan bunu diye bayağı yoruyor. O açıdan katılıyorum yani. Ben bir okuyayım bunu. Teşekkürler Veli.
Abi biz öyle bir sınır koyalım dedik kendimize. Pull request en fazla 24 saat açık kalabilir diye.
Yapıyorsunuz abi, kapatıyor musunuz?
Yok, kapatmıyoruz da belki de kapatmak lazım yani. 24 saati geçtiği zaman decline edeceksin otomatik falan.
Yok abi, o da çok iddialı öyle. O neymiş öyle?
Sonra adam gelip arabanın lastiğini patlatacak senin.
Ya bilmiyorum, ben çok topik gelmiyor bana ya. Niye yapasın abi, 24 saat bence makul bir süre yani. Bir PR'ı inceleyip review edip şey yapmak için yani.
Abi işte her zaman öyle olmuyor. Bak şimdi ben metriğime bakacağım, şeyimi ölçüyorum. Nerede? Merge time'ımızı ölçüyorum ben abi. Ortalama 5.10 günde merge ediyormuşuz bir pull request'ı. 5.1 gün. 5.1 çalışma günü yani.
Ya 8 saatten hesap, anladım.
Evet, aynen.
Bir dakika. Şeyden eminiz değil mi? PR'ın açıldığından branch'e geçirildiği, onaylandığı süre bu.
Evet.
PR açıldığından şey değil yani. Ben branch aldım, sonra PR geldi falan değil.
PR review süresi bu abi.
Ama yerde işte review oluyor, adam tekrar bir şey yapıyor vesaire.
Abi yine de 5 gün
biraz fazla abi ya.
Evet. Fazla geldi. Ya çok büyük işler alıyorsun.
Demek
çok
ki arada bir tane şey var o zaman. 100 günlük beklenen bir PR var, o ortalama.
Büyük PR'lar var gerçekten. Ama zaten 15 günden sonrasını da ignore ediyorum. Bu hesaba katmıyorum zaten.
Outliner'ları aynen. Niye abi, niye eleştiriyorsunuz, bence 5 gün olabiliyor
beş
yani.
5 gün çok değil mi ya? Agile olmayı sanki biraz engeller gibi geliyor bana.
Yer yer, evet. Bir ara bir retro yapalım ya sizle.
Aynen. İyi olur. Aynı şeylerden dertliymişiz gibi hissettim. Abi de PR var. PR var, bakıyorsun ayvah deyip kapatıyorsun yani. Bunu yani içebiliyorsun.
Yaparsan 10 günde olur, 20 günde olur yani.
Doğru.
Sonra 24 saat sınır koyalım diyorsun.
Abi 24 saat olmasın, 48 olsun yani. Ne bileyim, bir şey koymak lazım. Sonuçta KPI gibi geliyor bana bunlar.
Ufaktan KPI'leri girmeden kapatalım mı artık ya? Ne yapalım? Var mı başka soru?
Evet.
Yok ama pek de yok. Bir saati de geçtik gibi.
Evet.
Böyle şak diye bitir.
Evet. Ya biz dinleyen 25 kişiye teşekkür edelim.
Bir saniye ya. Mert'i gömmeyecek miyiz ya?
Aa, evet. Unuttuk.
Oo, Mert'i gömelim.
Hadi Mert'i gömelim biraz.
Şu anda bizi Facebook'a
kimse
gömemez. Şey yapalım. Geleceğim dedi, gelmedi. Aynen.
Evet abi, geleceğim dedi, gelmedi.
Geleceğim. O kadar da şey yapmayalım da.
Gelmeyin, adam gelmeyeceğim dedi yani.
Gömemiyorum.
Niye böyle yapıyorsunuz ya? Gel. Neyse. Tamam. Gerçekten beni şöyle savunan çıkmadı. Uğur, o programda yoktu.
Bir götlemediniz kalmıştı Uğur'cum, affedersin yani. Geçen izledik programı.
İki kişilik program.
Aynen.
Abi orada dev satış döndü yani. Herkes evet, geleceğiz dedi. Kimse gelmedi.
Evet ya.
Biraz orada abi bile gerçekten
görmüştük. O zaman kapatalım. Mert'i gömemedik arkadaşlar.
Evet,
bu akşam.
Mert'i evet, gömemedik. Maalesef. O zaman dağılalım.
Görüşmek üzere. Sağ olun bizi dinlediğiniz için.
Teşekkürler herkese.
Teşekkürler.
Bu yayın bir hafta sonra canlıya çıkacak değil mi?
Evet.
Bir hafta mı?
Bir hafta ya da bir buçuk.
En son iki hafta öndeydik.
Ya ben
demek ki kapattık arayı bir şekilde.
Sistematiği oturttum abi. Ben 10 dakikada da çıkarım şu an canlıya. O video editlerini şey yaptım yani.
Ha, gerçekten mi?
Aynen abi.
O zaman 10 dakika sonra yayındayız.
Herkese iyi geceler.
İyi geceler.
İyi geceler.
Bizimle birlikte programa katıldığınız için gerçekten keyifliydi.
Evet. Sağ olun. Teşekkürler.